Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, onun hayatından güzellikleri anlatmaya, anlamaya gayret ediyoruz. Bugün yine nasip olursa inşallah kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a çıkışını konuşacağız. Miraç hadisesini konuşacağız. Kıymetli hocam Erhan Turan'ın bu minvalde bilgilendirmelerini sizlerle paylaşmış olacağız diyerek programımıza başlayalım. Bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizler de sefalar verdiniz. Çok sağ olun.
Allah razı olsun hocam, sizlerden de. Hocam az önce de ifade ettiğimiz gibi bugün Miraç'ı konuşacağız. İnşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o yolculuğunu konuşacağız. O yolculukta neler yaşandı? Bize o yolculuktan neler miras kaldı, ne güzel, hangi güzel emanetler kaldı, onları konuşacağız. Ama tabii bu miraca bir hazırlık safhası var Peygamber Efendimizin hayatında. O da 3. Şerh-i Sadır dediğimiz o hadise. O hadiseden başlayarak hocam, miraç nasıl oldu, miraçta neler yaşandı, onları sizden dinleyelim. Buyursunlar efendim.
İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin il Emin ve ala alihi ve ashabihi ve ala ali ehli beytihi ecma'in ve ba'd. Öncelikle tabii ben de muhterem dinleyenlerimize teşekkürler ediyorum. Bizlere sabrediyorlar, bizleri dinliyorlar. Cenab-ı Hak önce anlattıklarımızdan bizlere hisse almayı nasip eylesin. Sonra hep birlikte inşallah hissedar olmayı da nasip eylesin.
Amin.
Mühim bir mesele, Miraç meselesi. Temelde iki fonksiyonu var aslında. Ayet-i kerimede işaret buyurulduğu üzere bir İsra hadisesi var. Gece yolculuğu diye bilinen bir de Miraç hadisesi var. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadiseyi kendisi bizzat Femi Muhsin'inden bize böyle nakşediyor. Nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Biz bir giriş yapalım. Akabinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı hal üzere Miraç'ı anlamaya devam edelim inşallah. Tabii bunun öncesinde, Miraç'ın öncesinde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şerhi sadrı var. Bir şerhi sadrı var. Daha önceleri de derslerimizde işlediğimiz üzere işte süt annede iken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilen bir şerhi sadr hadisesi var. Bir diğeri onlu yaşlarda Efendimizin anlattığı bir mesele vardı. Yine şerhi sadrla ilgili. Biz üçüncü şerhi sadr olarak Miraç'ı biliyoruz ama arada sanki bir vahiy öncesinde de bir şerhi sadr gibi bir hadiseye de rastlıyoruz. Tabii bu çok önemli değil. Yani tabii ki şerhi sadırlar önemli ama sıralama çok önemli değil. Neticede Miraç öncesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir iltifat olarak bir şerhi sadır gerçekleşiyor. Hı hı. Çünkü daha sonrası meydana gelecek hadise aslında Cenab-ı Hakk'ın vereceği o büyük ikramın ne kadar ehemmiyetli olduğunu gösteriyor bize bu şerhi sadır.
Evet.
Çünkü Cenab-ı Peygamber iman ve hikmet dolu bir hadiseye şahit olacak. Bundan sonra orada farklı bir takım kendisine hissiyatlar gelecek. Bir takım hadisatlar vuku bulacak. Sonucu Müslümanları da ilgilendiren çok önemli sonuçlara sebebiyet olacak. Bir hadiseye hazırlık safhası bu şerhi sadır hadisesi. Tabi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha öncesinde malumumuz Hazreti Hatice Validemiz vefat etmişti. Ardından Ebu Talip, o da ölmüştü. Efendimizin maddi manevi böyle destekleri olan insanlar yanından bir bir alınmıştı. Sonrasında Taif'e gitmişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Daha öncesinde bir boykot vardı. Çok ciddi zorluklar yaşamıştı. Sanki Cenab-ı Hak Habibu Nebisi'ne bir iltifat, bir rahatlama, böyle o sıkıntılara, meşakkatlere, o çekmiş olduğu ezaya, cefaya bir hediye, bir vuslat hadisesi gerçekleşecek. Bunun öncesinde de Hazreti Peygamber'in o kalbi pâk-ı nebisini, o muhterem kalbini tekrar ilahi tecellilerle dolduracak Bununla ilgili de bir şerhi sadır gerçekleşiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin Beni Hatim, bazı rivayetlerde Hicr de diye geçiyor. Uykuyla uyanıklık arasında, yani yakaza halindeyken birisinin gelip, hatta eliyle de mübarek vücudunu işaret ederek şuradan şuraya kadar diye göğsünün hizasıyla yani boğaz çukurundan kıl bitimine kadar olan kısımda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıldığını, kalbisinin çıkarıldığını ve sonrasında da içerisinin iman ve hikmetlerle doldurulduğunu söylüyor. Tabi bu hal Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha sonra yaşayacağı miraca bir ışık olarak karşımıza geliyor. Tabi sonrasında miraç gerçekleşecek. Üçüncü şerhi sadır bu şekilde gerçekleştikten sonra Efendimiz ruh ve beden olarak bazı İslam alimlerinin işaretiyle sadece ruhi olanlar olmuştur diyenler vardır. Bazısı beden olarak sadece gerçekleşmiştir diyenler vardır. Yine ruh ve bedenin bir arada gerçekleştiğini işaret eden İslam alimlerimiz de vardır. Tabi biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dönüşünde müşriklerin kendisine sorduğu sorulara verdiği cevaplardan bu hadisenin aslında ruh ve beden ile birlikte yapıldığını müşahede etmiş oluyoruz. Tabi Miraç konusunda Miraç'ın tanımı mühim. Miraç nedir? Bir diğeri Miraç'ta işaret edilen mekanlar. Nereden nereye nasıl gerçekleşmiş olduğu. Orada bir İsra hadisesine, gece yürüyüşüne dikkat çekiliyor. Gece neden önemli? Bir diğer mesele Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilen bu iltifatın kudreti ilahiyle gerçekleştiği, ilahi bir kudretin inikası burada bize gösteriliyor. Ortada bir oruç var, yani bir seyir hadisesi var. Hı hı. İşte günümüzde belki dünya semasında bir seyir, yani Miraç'ı okurken işte önce bir İsra'yı görüyoruz. İşte Hazreti Peygamber'in hı hı. Kabe'den Mescid-i Aksa'ya dünya yatay düzleminde bir seyrini görüyoruz. Daha sonra bir de oruç var, miraç var. Yani bulunmuş olduğu zemin, dünya zemini ve irtifa, bir yükselme var. Miraç denen şey, hadise bu. Hı hı. Yani olayı iki fonksiyonda değerlendirmek lazım. Tabii kaynaklarımızda bu konu nasıl anlatılıyor? Nasıl bu konulara işaretler veriliyor?
Hocam şöyle, şimdi tabii ki bir kez daha hatırlatmış olalım. Hı hı. Biz bu konuları muhterem büyüğümüz Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu iki ciltlik siyer kitabından, Erkam Yayınları'ndan çıkan iki ciltlik kitaptan takip ediyoruz ve burada yazılmış olan bu kıymetli bilgileri de referans olarak dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Ama Miraç'ın belki teknik manada nasıl gerçekleştiğini anlatmak icap ediyor. Yani birileri acaba Miraç olmuş mudur, olmamış mıdır ya da haşa öyle şey olur mu ya diyenlere cevaben bunları teknik olarak belki anlatmamız icap ediyor, anlatacağız da. Evet. Ama onun öncesinde Miraç dediğimiz hadise bize ne anlatıyor hocam? Oradan biraz başlasak.
Evet, aslında Miraç'ı anlattıktan sonra ben konu olarak o tarafa hı hı. gelmeyi düşünüyordum. Yani bize Miraç ne veriyor? Yani Miraç'tan neler almak gerekiyor? Miraç'ı nasıl hı hı. Yorumlamak gerekiyor? Bunu görmek lazım aslında. Çünkü orada verilen ikramlar var. Yani Allah-u Teala'nın bize kul olarak takdim etmiş olduğu, takdir etmiş olduğu işte bir namaz iltifatı var. Onun sonrasında karşımıza gelen bakıyoruz işte müjdeler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cennete ilk girecek ümmetin Hazreti Peygamber ümmeti olduğu müjdesi var. Daha sonra tabii Bakara suresinin son iki ayeti, bizim Amenel Resulü diye bildiğimiz namazlardan sonra aşırı şerif olarak okuduğumuz o iki ayet var. Buraya baktığımız zaman aslında işte bir Sidre-i Münteha'dan bahsedeceğiz. Cebrail Aleyhisselam ile birlikte bir yükselişten bahsedeceğiz. Tabii insanın kalbi kıvamıyla, imanıyla, İslamıyla, tabii Miraç, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminin miracı namazdır buyuruyor. Hı hı. Yani bir namaza dikkat çekmek lazım burada öncelikle. Tabii insan o namazları kılarken Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunun farkında olarak, huşuyu ona halis kılarak, başka şeylerle meşgul olmayarak, şöyle kalbi birlikteliğini secdede Cenab-ı Allah ile buluşarak tamamlayan bir kimsenin kalbi hasletleriyle birlikte, tezekkürüyle, tefekkürüyle baktığımız zaman Hazreti Peygamber'in Sidre-i Münteha'ya çıkması gibi aslında meleklerden daha böyle akıl ve iradesini de kullanarak üstün varlıklar haline gelebileceğini gösteriyor başta. Evet. Yani demek ki kul, kulluğun tarifi burada. Aslında bu şeyi anlatırken, Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram anlatırken, orada işaret edeceğim şeylerden bir tanesi esra bi abdihi. Bu ubudiyetle olan bir şey. Yani kulluk haliyle esra olma. Kulluk haliyle geceyi ihya etmek, kulluk haliyle geceye dönebilme. Yani kula tabiri caizse kulluğun nasıl yapılacağını öğretme hali bu. Kişinin namaza bir hazırlık, ibadete bir hazırlık, yani bir esrası olur. Ne yapar? Ona en kıymetli şekilde hazırlanır. Çünkü en kıymetliyle buluşacaktır.
Eyvallah.
Bu en kıymetliyle buluşmak için işte saflara koşacaktır, cemaate gidecektir. Daha sonra mümin tabii o seyrini tamamladıktan sonra, yani israsını tamamladıktan sonra Cenab-ı Hakk'a Allahu Ekber deyip namaza durarak aslında miracına koyulacaktır. Başta bunu bir anlamak gerekiyor aslında. Bir diğer mesele Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Cebrail Aleyhisselam'la birlikte gönderilmesi hadisesi var. Yani kul yolculuğunda yalnız olmuyor. İşte cemaate teşvik burada karşımıza çıkıyor bizim. Baktığımız zaman namazların cemaatle kılınması, bir arada kılınması, kişinin tek başına bir takım kalbi hasletleri aslında tamamlar ama tam olmayacağı anlamına da geliyor. Yani sadıklarla beraber olma, kunu ma'as sadıkin dediğimiz hal. El mer'u ma'a men ahabbe dediğimiz kişi sevdiğiyle beraberdir. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. İşte kişinin, kulunun, kardeşinin kul kardeşiyle dertlenmesi haliyle bir takım mesajlar bize karşımıza çıkıyor. Tabii burada önce kalb ile tasdik gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'a vuslat demek bu. Hı hı. Kişinin, Hazreti Peygamber öyle buyuruyor, Allah'a en yakın olduğu yer secde halidir. Yani kişinin önce o secdeye iman etmesi gerekiyor. O secdenin kendisinin Rabbi ile olan vuslatının da kazanıldığını imanla kabul etmesi gerekiyor. Yani o secde böyle lealet tayin bir şey değil. Yani olmaz ya, yaptık kalktık, kafayı koyduk kaldırdık hadisesi değil. Orada Rabbi ile buluşma hali. Tabii bunun akabinde bir iltifat var, bir mükafat var. Cenab-ı Hak Miraç'ta Allahü Teala Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'i karşısında mülaki kılıyor. Yani onunla hal alıyor. Hazreti Peygamber tecelli-i ilahiye orada iltifatlanıyor. Yani müminin de namazlardan sonra o tecellinin kendisine yani geldiğini, aktarıldığını anlama ve anlamlandırma noktasında namazın o farkındalığını yakalamaya çalışması burada belki, hı hı, dikkat çekiliyor. Ve Kur'an bizim için önemli. Neticede Kur'an'dan ayetler Hazreti Peygamber'e ikram ediliyor. Kur'an ayetleri Hazreti Peygamber'e bildiriliyor. O zaman Kur'an bizim baş kitabımız, baş kaynağımız olması gerekiyor. Bunun dışında tabii burada toplumu ilgilendiren temel meseleler anlaşılmalı. Hazreti Peygamber'in Miraç'ta konuşacağız inşallah. Miracı baştan sona detaylı anlatmaya çalışacağız. Hazreti Peygamber'in orada şahit olduğu hallerden bir tanesi, kendisine sorulduğu zaman nelerdi ya Resulallah denildiğinde, mesela dudakları deve dudağı gibi olan insanlara rastladım buyuruyor Peygamberimiz. Kimler olduğunu sorduğumda bana onlar yetim malını haksızlıkla yiyenlerdir dediler diyor. Hmm. Demek ki toplum içerisinde yetim malı gasp edilmeye en kolay ve en münasip, en hızlı bir mal haline geliyor.
Belki çünkü de en cazip.
Tabii en cazip. Çünkü sahibi yok. O yetim zaten yetim.
Güçsüz.
Yaşı da küçük belki. Yani bu çocuğun sahibisi de yok. Kendisine sahip çıkacak kimsesi de yok. Böyle olduğu zaman ne yapıyor? Yetim malına bir musallat olma hadisesi gerçekleşiyor. Evet.
Bunu birçok yerde vurguluyor. Parantez açmış olalım hocam. Evet. Geçtiğimiz programlarda, program öncesinde de sohbet etmiştik bu hususta. En'am suresinin işte o, evet, kabile liderine okuduğu ayeti kerimede, evet, de yetim malı vardı.
Evet.
Efendim, o dönemde biraz daha fazlaydı değil mi hocam? Belki de yetim malının yenmesi.
Tabii ki. Yani şöyle hocam. Tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönemde elbette ki böyle yetimler korunması noktasında belki zahir anlamda, görünür manada hakkı çok yenilen haldeler. Şimdi belki günümüzde böyle yetimler çok yok gibi görünüyor ama aslında bakıldığında anne babalı yetimler çok şimdi de. Yani baktığımız zaman aile içerisinde, evlatlar arasında, akrabalar arasında, böyle hısım akraba arasında işte topraktır, maldır, mülktür, mirastır vesairedir işin içerisine girdiği zaman baktığımız zaman anne babalı yetimleri çok görüyoruz hocam. Yani çok, burada
evet, dikkat çekilmesi gereken bir ifade asıl, hocam. Yani. Asıl, anne babalı yetimler.
Evet, çünkü günümüzde hadi hesap edeceğiz o zaman, diyelim ki 1000 kişi vardı diyelim. 1000 kişinin atıyorum 100'ü yetimdi. 100 yetimin malına dikkat edin ifadesiyle hadi diyelim bu. Şimdi diyelim ki 990 yetimimiz yok. 10 yetimimiz var ama 990 anne babalı yetim var. Ya böyle olduğu zaman anne babaların, hısım akrabanın mirasta çocuklar arasındaki adaleti tevzide ortaya koyarken dikkat etmeleri gereken hallerden, aslında önemli olanlardan birisi bu.
Evet.
Şimdi bakıyorsunuz kardeşi kardeşe kırdıran, ne bileyim anne ile baba arasını açan, belki babayı oğula düşman eden, oğlu babasına düşman eden. Geçenlerde böyle bir programa şahit oldum. Yani içim parçalandı. Yani evlat sokaklarda kalmış, işte ihmal edilmiş, bir iş tutturamamış kendisine. Yani dünya zindan olmuş bu delikanlıya. Yolunu bulmak için, tutturmak için, günaha da düşmemek için elinden geleni yapmış, gayret etmiş. Ama artık kendini öldürecek hale gelmiş. Öbür tarafa ufaktan bir araştırma yapıyorsunuz, bakıyorsunuz. Anne babası sağ. Ailesi, hısımı, akrabası var. Varlıklı da insanlar. Ama anne baba tercih yapmış. Tercih yapınca da işler başka tarafa sarpa sarmış. Tabii buna asıl dikkat etmek gerekiyor bence.
Evet.
Ya burada yetim malı derken, yani sadece anne babası ölmüş çocuğun değil, annesi babası hayatta olanları da yetim bırakmamak lazım. Burası da önemli. Bir diğer mesele gıybet etme. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dikkat çekiyor. Baktım diyor, yani yüzlerini, göğüslerini, böyle gözlerini diyor tırmalayan insanlar vardı diyor. Sordum Cebrail Aleyhisselam'a. Onlar gıybet etmek suretiyle insan etlerini yiyenler, Hucurat suresinde vardır. Lahme ahihi meyten fekerihti muh diye geçer. Hani gıybet eden kimsenin hali ölü eti yemiş gibi, kardeşinin ölü etini yemiş gibi bir günaha hale duçardır diye. Hatta tiksindiniz değil mi diyor ayet. Burada insanların şeref ve namusuyla oynayanlar vardı diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu halde insanları zelil kılma adına gerçekten toplumun dikkat etmesi gereken temel kurallardan bir tanesi. Bir diğer mesele, zina edenlere dikkat çekiliyor. Leş yiyen bedbahtlar olarak gördüm onları diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bakıyorsunuz faiz yiyenler, karınları şişmiş, şeytan çarpmış, rezil bir halde görüldü diyor. Şimdi günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Yani bir tarafta zina hali, bir tarafta faiz yeme, diğer tarafta da zina edilen çocukların öldürülmesi hali. Şimdi gayrimeşru olduğu zaman, günümüzde malum kürtaj diye bir hadise var, bir gerçek var. Gayrimeşru çocuklar bir şekliyle katlediliyor. Halbuki bunlar Hazreti Allah'ın, ne Hazreti Peygamber'in ayetler ve hadis-i şeriflerde zemmettiği, uygun görmediği hallerdir. Bir diğer mesele, yine o çocuklarını öldüren hanımların, kadınların hallerini anlatan hal. İşte göğüslerinden baş aşağı asılı hallerde gördüm diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Arkasından da şunu ekliyor Peygamberimiz: benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Yani günümüz aslında öyle bir Hazreti Peygamber'in o günkü Miraç sonrası Miraç'ta gördüklerini o kadar kapsıyor, o kadar kuşatıyor ki Müslümanın çok dikkatli olması gerekiyor. Efendimiz yine diyor ki cennete gördüm diyor. Cennette olanları gördüm diyor. Cennetin kapısında mesela sadaka 10 misliyle borç vermek 18 misliyle mükafatlandırılır yazıyordu diyor mesela. Yani soruyorlar ya Resulallah, hani sadaka vermek, borç vermekten neden biraz daha geride kalıyor? Niye borç vermek daha kuvvetli? Efendimiz diyor ki onu ben de sordum diyor. Neden borç veren sadaka verenden daha bu noktada kıymetli? Çünkü sadaka isteyene verilir. Yani adamın ihtiyacı da vardır, yoktur da, cebinde parası da olur olmaz da, o adama sadaka verilir. Ama borç gerçekten ihtiyacı olan kimseye verilir. Gerçekten o paraya ihtiyacı olan kimse borç ister diyor Peygamberimiz. O kimseye sadaka, o kimseye borç verildiği zaman o sadakadan daha kuvvetli hale geliyor. Ne kadar hocam, düşünün, toplumsal bir şey bize bu. Yani toplumu ilgilendiren bir ne diyelim, bir spot cümle bu. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam la yu'minu ahadukum derken mümin kardeşinin ihtiyacını gidermeyi de bu işin içerisine koyuyor. Şimdi düşünelim, bir insanın borcu harcı var vesairesi var. Eskiden karz-ı hasen, bizim işlediğimiz konular içerisinde karz-ı hasen vardı. Şimdi bazen gençlerle ders yaparken derslerde karz-ı haseni soruyoruz, yani nedir, duydunuz mu falan diye. Bakıyorum yani yeni nesil karz-ı hasen tabirini, ifadesini bilmiyor. Neden? Çünkü Allah'a ben bu verdiğim parayı tekrar geri talep etmeyeceğim diyerek, karşınızdakine verdiğiniz borcun adı bu. Yani bir nevi Cenab-ı Hakk'a o borcu adınıza üstlenip ödemenizin adına karz-ı hasen deniyor. Bu toplumu dengeye getiriyor. Fakiri güçlü kılıyor. İhtiyaç sahibini güçlü kılıyor. Tabiri caizse fakiri zengine zimmetliyor. Zengin fakiri gözetir oluyor. Efendimiz cennette zenginlerin böyle ekseriyasının fakirler olduğunu, zenginlerin hesabı kitabı vermekte zorlandığından bahsediyor. Elbette ki zenginlik mühim ama tercihe geldiği zaman fakirlik biraz daha burada avantajlı gibi duruyor. Aslında işte malı mülkü çok olmayan, elinde erzak ötesi berisi çok olmayan elbette ki çok zor sabreder. Bazen Efendimiz fakirlik neredeyse küfre dönecekti buyuruyor. Yani küfür haline gelecekti diyor. Çünkü öyle hale getirir ki artık insan imanı unutur hale gelir. Açlıktan, yokluktan vesaire. İşte bu insanların toplumun zenginleri tarafından zimmetlenmesi meselesi var. Resulü Aleyhisselatü Vesselam buraya dikkat çekiyor. Miraç esnasında cennetin kapısından içeriye baktım. Çoğunluğu fakirlerdi buyuruyor. Zenginler de hesap vermek için diyor tutuluyorlardı diyor. Neden? Çünkü malın mülkün hesabını verecekler. Hatta Abdurrahman bin Avf örneği vardır bu noktada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdurrahman bin Avf'ı gördüm buyuruyor. Ağır ağır emekleyerek ilerliyordu diyor. Hani çocuklar böyle arkaları üzere oturur da böyle seke seke yürür ya, yeni yürüyen çocuklar. O hali anlatıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani arkası üzere oturmuş, yani normal sandalyede oturuyor ama yerde oturmuş. Böyle bazen ayaklarını toplaya toplaya yürür çocuklar. Bu haliyle yürüyordu buyuruyor. Şimdi Abdurrahman bin Avf ilk Müslümanlardan, ilk 8 Müslümandan birisi. Mekke'den Medine'ye her şeyini bırakıp hicret etmişlerden birisi. Bunun dışında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii çarşının yolunu, o kardeşlik, uhuvvet ilan ettiği zaman bana çarşının yolunu gösterin diyenlerden birisi. Ve mal mülk sahibi de olmuş. Zenginlik de vermiş Cenab-ı Hak. Ama o malın mülkün hesabını vermekten cennete ağır ağır gidenlerdendi buyuruyor Peygamberimiz. Şimdi düşünelim, bir Abdurrahman bin Avf cennetle müjdelenmiş kimselerden birisi. İlk Müslüman olmuş 8 kişiden birisi. Hazreti Peygamber'in çokça iltifatına mazhar olmuş birisi. Sahabi güzin efendilerimizin göz bebeklerinden birisi. Ama malı mülkün hesabını vereceğim diye böyle bir ağır hal var. Yani Cenab-ı Hak tabii şehadeti de var. Onun çok önemli bir durumu var. Burada tabii biz Miracı okurken genel olarak bir kalp ve maneviyat eksenli düşünmemiz gerekiyor.
Evet.
Kalbi kıvamın yerine yerleşmesi, kalbin takvanın güçlenmesi. Kur'an takva sahibine hisse veriyor. O Bakara suresinin başındaki Hudellil Muttakîn, takvalı kimselere hidayet rehberi. O maneviyatı güçlendirmeyi aslında karşımıza çekiyor. Birinci nebzede bu var aslında Miraç'ta. Daha sonra Allah'ın kudretini gözler önüne soruyor. İşte burada da o ilahi kudret akışlarını seyretmek lazım. Hı hı. Şimdi bir kevniyet dediğimiz bir kainat var. Bakıyoruz yaratılmış alem yani. Kainat var. Yani gözlerimizi gökyüzüne kaldırdığımızda milyarlarca, belki trilyonlarca sayısı belli olmayan yıldız. Orada nasıl duruyor? Hiç sönmeyen bir güneş var. Bunun yakıtı ne? Yani havasız bir kibritin üzerine bir bardak kapattığınızda 3 saniye durmuyor. 3 saniye sonra sönüyor. Ama bu milyonlarca yıldır yanıyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle de yanmaya devam edecek. Kişi bu Miraç hadisesiyle aslında o safhaların nasıl geçilebileceğini de kendinde müşahede edebilir. Yani Allah-u Teala kalbi hasletleri güçlendirerek kendisine olacak olan o vuslatı, yakınlaşmayı bize bir ne diyelim, şöyle bir misallendiriyor sanki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hüviyetinde.
Evet.
Yani eğer siz bir seyriniz varsa, bir Sübhanellezi esra dediği esranız varsa, yani Cenab-ı Hakk'a ulaşmak üzere bir yolculuğunuz, bir yürümeniz, bir meyliniz, bir çabanız, bir gayretiniz varsa, sonrasında bir miraç hadisesi, bir uruç hadisesi gerçekleşiyor. Bu önemli bir şey. Tabii bunun için biraz çile gerekiyor. Biraz böyle belki ızdıraplar geliyor. Onlara sabretmek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miracı çile, elem, ızdırapların akabinde gerçekleşiyor. Demek ki kul da bazı ızdıraplara yaklaşıyor. Bazı ızdıraplar kulu buluyor. Hatta Efendimiz'e sahabi geliyor, diyor ki ya Resulallah, seni gerçekten Allah için çok seviyorum diyor. Efendimiz beni gerçekten çok seviyor musun buyuruyor. Diyor ki elbette ya Resulallah diyor. Anam babam canım feda olsun sana diyor. Diyor ki o zaman diyor hazır ol diyor. Niye ya Resulallah diyor. Musibetler üzerine gelir diyor. Ya. Musibetler üzerine gelir. Şu dağın üzerindeki kar var ya diyor. o eriyip nasıl su olup diyor akar hızlı bir şekilde diyor sana ulaşırsa, aynı bu şekilde musibetler de sana akar akar gelir diyor. Samimiyet imtihanı hocam. Samimiyetin imtihanı bu. Yani Cenab-ı Hak kulunu Hazreti Peygamber'e o muhabbetiyle imtihan ediyor. Burada Hazreti Peygamber'e işte Hazreti Peygamber'i anlamaya çalışmak. Allah-u Teala'nın o kulum dediği irci'i ila rabbiki radiyeten merdiyeh kısmında fedukhuli fi ibadi, oradaki kulum dediği vasfa ulaşmak için bir meşakkat hüzmesi. Kolay değil hocam. Kış aylarındayız. Şimdi bakıyorsunuz sular soğuk. Gerçi şimdi evlerimizde elhamdülillah sıcak sıcak sularımız vesairemiz var ama zaman aralığı çok yakın. Şuradan şuraya gidiyorsunuz. Namaz vakitleri geliveriyor. Abdest alacaksınız. Ne bileyim ibadet edeceksiniz. Namaza koşacaksınız. Camiye gireceksiniz. Çok zor. Böyle bazen vakit darlığında hele şurada ben namazımı da bir kılayım öyle çıkayım dediğinizde, bir de abdestiniz yoksa ineceksiniz hocam şadırvana. Buz gibi su. Üzerinizden dumanlar tütecek. Kolay bir olay değil. Yani nefsi dizginleme, nefsi durdurma. Onu da geçtik. Geçenlerde arkadaşlarla bir toplantıdaydık. Orada gençleri değerlendirirken fakir şöyle bir şey söyledim. Dedim ki yani kendimiz gibi düşünmememiz lazım. Biz biraz yaşça 40'lara 45'lere geldik. İşte bizim gençlik 20'li 25'li yaşlarımız tabir yerindeyse günaha gidilecek yaşlar. Yani günah, bir günah işlemek için günahın ayağına gitmeniz gerekiyordu biraz bizde. Yani neydi bizim zamanımızda? İşte birisi içki içecekse içki içmeye gitmesi gerekiyordu. İşte bir çok af buyurun Allah hepimizi muhafaza eylesin. Bir zina varsa işin içerisinde zina için gitmesi gerekiyordu. Şimdi bunların argümanlarının hepsi cep telefonunun içinde var. Bir tuşla her şeyi getir oldu. Yani hiç kimse ne getiriyorum sana diye sormuyor. Sen sadece istediğini söylüyorsun, kapına geliyor.
Evet.
Ve bu gençler 7/24 bu telefonları, bu cihazları, bu elektroniği, bu interneti vesaireyi cebinde taşıyor. Gece yatağa da bununla giriyor. Artık bağımlılık haline gelmiş. Bizim dönemimizde bu telefonlar yoktu ki bağımlılığı olsun. Bizim de başka bağımlılıklarımız vardı. Başka gençliğimizin başka bağımlılıkları vardı. Ama bunun için bir meşakkat gerekiyordu biraz da. Uğraşmak, çabalamak da gerekiyordu sanki. Ama günümüzde bu daha da kolaylaştı. Yani aslında günahla sevap, o fe'elhemeha fucuraha ve takvaha tam bunu anlatıyor işte. Evet. Yani elindeki cihazı, Cenab-ı Hakk'ı, ayetleri, Hazreti Peygamber'i anlamak için açıp kullanıyorsa fucuraha ve fucuraha kısmı bertaraf oluyor, takvaha kısmı yükleniyor. Ha yok tam tersi oluyorsa, eğer şeytanın bataklıklarına girip orada başka türlü ifrazatın içerisine girdiyse bu sefer de takvaha kapanıyor, fucuraha orada işlemeye başlıyor. Aslında gençlerimiz şu an şeytanın oklarına yani yağmurlar halinde tabi olmak üzere. O yüzden bu noktada gençlik üzere çalışmalar yapmak lazım. Gençleri bu noktada uyandırmak lazım. Tabii burada Cenab-ı Allah Miraç'ta bize namazı emrediyorsa namazın bir hikmeti vardır burada. Yani hem toplumu dengeye koymada, fuhşiyatı mani kılmada, hem günümüzde bir denge oluşturma, toplum içerisinde bireyler arasında, fertler arasında bir muvazene, bir denge oluşturmak gerekiyorsa burada namaz ihmal edilmemeli. O zaman namazın beraber kılındığı mekanlar ehemmiyet kazanıyor. İşte günümüzde bazılarının camiye, cemaate, cemiyete, işte dine, diyanete, minarelere, imamlara, Kur'an'a, sünnete saldırma sebebi bu.
Evet.
Çünkü ana kalkan bu. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e Miraç'la dönemin müşriklerine bir tabiri caizse kalkan koyuyor önüne. Bir çizgi koyuyor. Müşriklerle tartışılıyor bu mesele. Müşrikler gelip gerçekten bunu yaşadın mı diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sorguya suale tutuyorlar. Ne gördün anlat bakalım şehadetini diyorlar. Efendimiz hem maddi hem manevi deliller sunuyor onlara. İşte bir kervan gördüm, devesini kaybetmişti, bir kırbada su vardı, içmiştim. Geliyor şu kervan, önlerinde şöyle bir deve var. Gelin onlara sorun. İçlerinden beni görenler var, onlardan şahitlik alın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların her birinin sorusuna mantıklı cevaplar vermişti. Hazreti Ebubekir Efendimiz'e bu hadise aksettirildiğinde o söylüyorsa iman ederim demişti. Efendimiz'e Sıddık lakabı buradan sonra veriliyor.
Evet. Bir
Ebubekir Efendimiz'e.
Estağfurullah. Bir dizinin bir sahnesi var hocam. Siz namazla alakalı anlatınca o aklıma geldi. Dinleyicilerimiz de hatırlayacaklardır takip ettiyseler. Abdülhamid dizisinde bir küçük çocuk koşarken işte dizideki o vatan hainliğiyle karşılaşıyor ve nereye gidiyorsun evlat diye soruyor. Ben de ezan okundu amca, namaza gidiyorum, lütfen beni oyalama diyor. Ve tamam hadi git bakalım deyip çocuğu çalıyor ve yanındaki adama, o vatandaş diyor ki, biz bu milletin namazını elinden almadığımız müddetçe bu milleti yıkamayız diyor.
Çünkü o bir birliktelik oluşturuyor, bir farkındalık oluşturuyor. Yani sadece namaz, yani bir topluluğun bir araya gelip eğrip bükülüp dağılma operasyonu değil. Evet. Aslında burayı güçlendirmek lazım. Yani eğer bazen hocalarımız şöyle derlerdi bize. Cemaatle namaz 27 derece daha faziletlidir ama mescitte olacak derlerdi. Yani camide cemaatle, mescitte cemaatle olacak. Hatta bazısı şunu söylerdi, bilmiyorum ne kadar kuvvetli delilleri var ama şunu söylerlerdi. Evde yaptığın cemaatten bahsetmiyorum derdi. Elbette ki oradaki cemaatin de fazileti var derdi. Ama camide cemaat olmanın fazileti gibi değil derdi.
Evet.
Hocalarımızın böyle mukayeseleri vardı. Ama doğruluk payları da var hocam. Neden? Çünkü gittiğiniz zaman bir komşunuzun derdiyle dertleniyorsunuz. Bir arkadaşınızın ihtiyacı varsa gideriyorsunuz. Soracağı bir soru varsa cevaplıyorsunuz. Onun ihtiyacı varsa ihtiyacına yardımcı oluyorsunuz. Yani bir rahmet aslında cemaat.
Kesinlikle.
Bir tekamülün karşılığı. O yüzden Cenab-ı Allah sanki Miraç'tan namazı, o kemalatın tekamülünü, yani tamamlanmasını, o insanlığın tam olmasını tabir yerindeyse bize sanki öğretiyor gibi. Miraç'ta namaz. Yani namaz, evet. Allah'ın sairde de emredebileceği bir ayetle emredebileceği bir ibadet. Oruç gibi, hac gibi. Ama neden Miraç? Ve niçin orası tercih ediliyor? Zaten o bir takım modernistlerin işte bu oryantalistik fikirlerden hareketle Miraç'a yoktur böyle bir şey. İşte İsra Kur'an'da var ama Miraç Kur'an'da geçmediği için biz bunu kabul etmeyiz diye öne çıkmaların sebebi onların pozitivist davranmalarıdır.
Evet.
Yani pozitivizmden kastımız şu, onların bilimsel verilere, yani beş duyu organı dediğimiz göze, kulağa, dokunmaya, hissiyat vesaire, bunlara tekabül etmediği için, bunlarla izah edilebilemediği için inkar etme hadisesi söz konusu. Bir de bunu biz de yaşamalıyız derler onlar. Yani biz de yaşamalıyız. Yaşamak istiyorsan işte namaz.
Eyvallah.
Yani buradan girdiğin zaman o halisane inna salate tenhanil fahşa dediğin zaman fuhşiyatın zihni olanından da sizi alıkoyuyor. Fuhşiyatın manevi olanından da alıkoyuyor. Maddi olanından da alıkoyuyor. Yani namaz size düzgün tefekkürü de öğretiyor. Namaz size düzgün manevi beslenmeyi de öğretiyor. Namaz size düzgün bir hayat yaşamayı da öğretiyor. Kesinlikle. Programlı, dengeli bir hayat ve toplumun birbiriyle olan o münasebetini dengeleyen bir hal öğretiyor namaz. Aslında sadece biz bütün anlayışları bir kenara koyup namazı anlayabilsek, Miraç'la birlikte tefekkür ederek anlayabilsek çok farklı sonuçlar elde ederiz diye düşünüyorum.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok güzel bir sohbet oldu. Sohbet güzel olunca vakit de çabuk geçiyor.
Bitirdik mi hocam? Bugün Miraç'ı anlatmadık daha.
Bugünlük programımızın sonuna gelmiş olduk. Peki hocam. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse Miraç'ta neler yaşandı sorusuna cevaplar arayalım.
İsra ve Miraç'ı bir arada
İsra
konuşalım.
İsra ve Miraç'ı bir arada konuşalım. Biraz daha teknik manada neler yaşandı.
Tamam.
Az önce biraz girdiniz o mevzuya. Evet. Yani birileri Miraç yoktur.
Evet.
İşte şeklinde bazı söylemlerde bulunuyorlar. Bunun da kanıdını Peygamber Efendimiz o dönemde de zaten kendi hadisleriyle de aktarıyor. Bunları tek tek cevaplamış
konuşalım
olalım.
Inşallah.
Konuşalım. Çok teşekkür ediyoruz.
İnşallah hocam. Biz teşekkür ediyoruz.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da kıymetli hocam Erhan Turan'la bugün Miraç'ı konuştuk. Miraç bize ne anlatıyor sorusunu cevaplamaya çalıştık. Miraç'ın Allah'ın azametini ne kadar gösterdiğini, ne kadar kuvvetli bir şekilde gösterdiğini, Miraç'tan almamız gereken mesajların neler olduğunu ve Miraç'ı namazla, namazı Miraç'la birlikte düşündüğümüzde namaz bize ne ifade ediyor? Bunları konuştuk. Önümüzdeki hafta biraz daha Miraç'ta neler yaşandı? Peygamber Efendimiz o yaşadığı o güzel olayda neler yaşadı, nerelere gitti, nasıl gitti, bunları biraz daha konuşacağız. Önümüzdeki hafta yine bu konu üzerinden kıymetli hocam Erhan Turan'ın bilgilendirmelerini sizlerle buluşturacağız diyelim. Şimdilik Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun efendim.